Ayrım 21. Aziz Tunç, Maraş Kıyımı. Sayfa 285. Milli piyangocu katliamcıların Maraş'a gelmesi. Katliam gibi devasa ve kanlı bir organizasyon çok boyutludur. Buna bağlı olarak çok yönlü bir örgütlülük gerektirmemektedir. Bu yönlerden birisi de katliamda hayati öneme sahip olan fiili ve pratik önderlik sorunudur. Katliamcı güruhun önüne düşüp ev ev, sokak sokak insan öldürmek amacıyla katiller sürüsünü sevk ve idare etmek, doğabilecek pratik sıkıntıları aşmak profesyonellik gerektirmektedir. Ayrıca katliamı fiili önderliğini yapacak olan bu katillerin tanınmaması da gerekmektedir. Bu nedenle yerli olmayan katliamcılara ihtiyaç duyulmuştur. Dışarıdan getirilen bu profesyonel katiller, yabancı olmanın yarattığı etkiyle katliamcılaştırılmaya çalışılan güruhun motivasyonunu yükseltecek, saldırıları yüzeysellikten çıkartarak derinleşmesini sağlayacak ve beklenmedik sorunları aşmakta inisiyatif geliştirebileceklerdir. Bu nedenle katliam sürecine çok sayıda dışarıdan getirilmiş profesyonel katliamcının katılması sağlanmıştır. Katliamla ilgili olarak resmi makamlara verilen ve daha sonra kamuoyuna mal edilerek yayınlanan bir raporda katliam süresince Maraş'ta çok sayıda sözde milli piyangocunun bulunduğu tespit edilmiştir. Katliamı soruşturmakla görevli polis yetkilisi Kazım Ulusoy yazdığı raporda Adıyaman ilinden gelerek Çelik Palas Oteli'nde 19-20 Aralık 1978 günlerinde yatan ve kendini milli piyangocu olarak tanıtan 26 değişik isimli şahsın bulunduğunu yazmıştır. Ancak yapılan araştırmada bu milli piyangocuların sahte oldukları, milli piyango idaresinden alınan belgelerde sabit ya da seyyar bayi olmadıkları anlaşılmıştır. Katliamla ilgili olarak yazılmış bir başka resmi raporda Ankara'dan Hüseyin Yıldız, Ünal Ağaoğlu, Haluk Kırcı, Mustafa Özmen, Mustafa Dülger, Remzi Çayır, Mustafa Demir, Bünyamin Adanalı, Ahmet Ercüment Gedikli, Mustafa Korkmaz ve İsmail Ufuk ile Mehmet Gürses'in Maraş'a gittikleri belirtilmiştir. Yine İskenderun Demir Çelik İşletmesi'nde fabrika stok kontrol müdür muavini olan Hayri Kuşçu, Çelik İş Sendikası yetkililerinden Tuncay Terekli'nin de olaylardan önce ve olaylar sırasında Maraş'a gittikleri kaydedilmiştir. Ancak ne o dönemde ne daha sonra bu iddialarla ilgili hiçbir araştırma ve soruşturma yapılmamış, sanki kamuoyu böyle bir iddiada bulunmuyormuş gibi sağırlık oyununa yatılmıştır. Bütün bu bilgilere rağmen katliamı meşru göstermeye çalışanlar, yıllar sonra bu iddia ve olguyu katliamcıları aklamak için kullanma hevesine kapılmışlardır. Söz konusu sahte milli piyangocuların varlıklarını inkar edemedikleri için bunların dışarıdan kamyonlarla gelmiş devrimciler olduklarını iddia etmeye çalışmaktadırlar. Suçluluk duygusuyla üretilen bu yalanlar, laf ebeliği yapılarak gerçek haline getirilemezler. Dışarıdan getirildiği ve milli piyangocu olduğu iddiasıyla adı geçenler ortadadır ve yukarıya alınmış olan raporla sabittir ve bunların kim olduklarını da dünya alem bilmektedir. Devlet yapılmak istenen katliamı bilmiyor muydu? Katliam için yapılan hazırlıkların bir parçası olarak devletin ilgili kurumları ya yanlış ve eksik bilgilendirilmiş veya bilgilendirilmeyerek katliamın koşulları oluşturulmuştur. Ancak Maraş katliamı için yapılan hazırlık çalışmalarının olası sonuçlarını öngörebilmek için derin ve gizli bilgilere gerek yoktu. Pratik çalışmaların içinde boğulmamış ve politik gelişmeleri yakından izleyen her aklı başında insan, gerek genel gelişmelerin, gerek Maraş özgürlüğünde yaşananların nasıl bir sonuç yaratacağını tahmin edebilirdi. Dolayısıyla devletin ilgili kurumları ve yöneticileri, gelişmelerde hareket ederek neler olabileceğini görüyor ve bu gördüklerini ilgili birimlere aktarıyorlardı. Maraş valisi ve emniyet yetkilileri bu yönde bilgilendirmeler yapmış, merkezi hükümete raporlar yazmışlardır. Dönemin MİT Adana Bölge Başkanı Nazif Abanozoğlu'nun Kahramanmaraş valisi Tahsin Soylu'ya kentte 21 Aralık günü çok vahim olaylar olacağını haber verdiği yazılmıştır. Doğal olarak valinin bu bilgiyi ilgili devlet kurumlarına aktardığını varsaymak gerekir. Bu durumda ortaya çıkmaktadır ki, göre göre gelen katliamı, katliam organizasyonu dışında kalan devletin yönetici unsurları, diğer ilgili kurumlara bildirmişler ancak etkili olamamışlardır. Başta İçişleri Bakanı İrfan Özaydın olmak üzere, hükümet yetkililerini oyuncak gibi kullanan illegal güçler, onları yanlış bilgilendirerek gerekli önleyici tedbirlerin zamanında alınmasını engellemişlerdir. Zaten Ecevit'e gönderilen raporda bu durum, MHP'nin bir organı haline gelen, MİT, CHP zamanında meydana gelen, büyük olayları yapan ve yaptıran MHP'lilere ait hiçbir istihbarat ve bilgi verilmeyip saklanmış, sadece sola ait bilgiler aktarılmak suretiyle olayı sola mal etmişlerdir diye ifade edilmektedir. Ecevit'in gizli arşivi Rıdvan Akar, Can Dündar, sayfa 240. Ayrıca devletin en tecrübeli adamı Süleyman Demirel, Maraş katliamı devam ederken yaptığı bir açıklamada muhalefet olarak hükümeti eleştirmek adına bir gerçeği ifade ediyordu. 25 Aralık 1978 tarihli Cumhuriyet gazetesine yansıyan bu açıklamada Demirel, hükümetin bu olayın olacağından mutlaka haberi vardır demektedir. Demirel gibi devleti çok yakından tanıyan birisinin yaptığı bu açıklama sadece açıklama olarak görülemez. Açıktır ki böyle bir açıklama bir derin bilginin sonucu olarak yapılmıştır. Görüldüğü gibi devletin bu katliamı önceden bildiğine dair herhangi bir kuşkuya gerek bulunmamaktadır. Ancak ana kumanda merkezlerine hakim olan illegal güç odakları bu bilginin önleyici tarzda değerlendirilmesini de engelleyecek şekilde örgütlendikleri için bu bilginin işlevselliği sağlanamamıştır. Böylece katliamcı illegal örgütlenme, yapılan kapsamlı hazırlıklardan ve olası engelleyici veya sınırlayıcı gelişmeleri de kontrol altına alarak katliamı icra safhasına geçmiştir. Ve katliam. Gülüyorlardı. İğrenç kanlı yüzleri, kirli sarı dişleriyle. İnci Aral. Maraş katliamının kısa hikayesi. Maraş katliamını fiili katliamcıların bazıları Kürtlerin düğünü, bazıları ise Alevilerin son günü olarak nitelemişlerdir. Yüreklerine zerk edilen ve esir edildikleri düşmanlığı böyle açığa vuruyorlardı. Uğur Mumcu'da katliam günlerini kristal geceler olarak adlandırmıştı. 1500'lü yıllarda Fransa'da Katolikler ve Protestanlar arasında yaşatılan ve 100 bin kişinin ölümüne yol açan Saint-Barthélemy katliamına gönderme yaparak. Bu bölümde belirtilen şekillerde tanımlanan Maraş katliamının kısa hikayesi özetlenmeye çalışılacaktır. Bu özet için tam adı Kahramanmaraş'ta 19-25 Aralık 1978 tarihinde meydana gelen olayların sanıkları hakkında gerekçeli hüküm olan katliamın resmi belgesinde sık sık alıntılara başvurulacaktır. Bundan sonraki metinde tırnak içinde olan ve özel bir kaynak belirtilmemiş tüm alıntılar gerekçeli karar olarak kısaltılacak olan bu metnin ilgili bölüm ve sayfalarından alınmıştır. Alıntıların şöyle bir faydası vardır. Gerek özel olarak yapılan bilgi kirliliğine, gerek arada geçen uzun zamandan dolayı Maraş katliamının gerçekleri unutulmuş veya çarpıtılmıştır. Bu durumdan yararlanmak isteyen katliam savunucuları ulu orta iddialarda bulunmakta, gerçekleri ters yüz etmeye çalışmaktadırlar. Bu durumda katliama dair anlatılan gerçekler sadece Alevilerin, solcuların ve Kürtlerin sübjektif ve tek taraflı anlatımları veya onların iddialarıymış gibi algılanmaktadırlar. Böylece katliamcıların katliamı meşru gösterme ve savunma imkanı doğmaktadır. Bunun sonucunda iki türlü katliam anlatımı ve algısı çıkmaktadır ortaya. Katliam savunucuları bu fırsatı ganimet bilip kendi yalanlarını ortaya sürmektedirler. Bir sanal ikilemle karşı karşıya kalan ve eksik bilgi içinde olan kamuoyu ise bundan etkilenmekte, yaratılan "siz öyle diyorsunuz ama başkaları da böyle diyor" tuzağına itilmektedir. Bu sahte ikilem tuzağının sunduğu olanakla birileri katliama dair aklına veya işine geleni söyleyebilmekte, katliamın gerçeklerini gizlemeye, katliamı meşru göstermeye ve katliamcıları aklamaya çalışmaktadır. Bu durumda yeterli olanaklara sahip olamayan katliam mağdurları ve devrimci demokratik çevreler sadece iddia eden durumda kalmaktadırlar. En nihayet böylece yaratılan bu sahte algı olgunun yerine ikame edilmekte, Maraş katliamı gerçekte olduğundan farklı biçimde bilinçlere nakşedilmeye çalışılmaktadır. Halbuki Maraş katliamı ile ilgili mağdurlar ve demokratik çevreler tarafından söylenenler yapılanların sadece bir kısmıdır ve bunların hepsi, daha fazlası, dünyanın maddi gerçeği kadar gerçektir. Katliamın gerçeklerini ters yüz etmek isteyenler bilsinler ki eğer bu katliamı gizleme imkanı bulunabilseydi aşağıya alacağımız alıntının sahipleri yani sıkı yönetim mahkemesinin yetkilileri herkesten önce bunu yaparlardı. Gerçek o denli açık ve o denli çarpıcı ki sıkı yönetim mahkemesi bile bunu gizleyecek kılıf bulamamış, gerçekleri kayıt altına almak zorunda kalmıştır. Ancak hemen belirtilmeli ki sıkı yönetim yargısı gerekçeli kararda birçok gerçeği ortaya koymak zorunda kalmasına rağmen aynı zamanda ince ayarlar yaparak katliamın sebeplerinin gizlenmesini ve katliamcıların kurtarılmasını sağlamıştır. Bu kısa açıklamadan sonra gerekçeli kararda ve genel bilgilerden yararlanarak katliamı özetlemeye çalışalım. Katliama giden sürecin Nisan ayında Maraş'ta ve bölgede yapılan saldırılarla katliam ve cinayetlerle başladığı biliniyor. Söz konusu saldırı, katliam ve cinayetler bölgede ve Maraş'ta tedirginliği ve kaygıları arttırmıştı. Bu tedirgin, gergin, güvensiz koşullarda yaz ve sonbahar geçmiş kış aylarına girilmişti. Aralık ayının başında katliam için geri sayım başlatılmıştır. Aralık ayının 10'unda Orhun Film Şirketi'nden gelen iki kişi ÜGD'ye gelerek Güneş Ne Zaman Doğacak adlı filmin oynatılması için 2. Başkan Mustafa Kanlıdere ile görüşmüştür. Görüşmenin sonucunda 16 Aralık 1978 günü söz konusu film Çiçek Sineması'nda gösterilmeye başlanmıştır. İlkel ve ırkçı propagandanın yapıldığı filmde ÜGD'nin özel çabalarıyla ilgi yaratılmaya çalışılmıştır. Gösterimin olduğu sinema, ülkücüler tarafından koruma altına alınmış, sinemaya gelen herkes üst aramasından geçirilmekte, ellerinde bulunan çantaları aranarak içeriye girmelerine izin verilmektedir. Sinemada slogan atılması amacıyla görevlendirme yapan ÜGD, aynı zamanda Pol Birli polislerle işbirliği içindedir ve sinemada Pol Bir'in dergisinin satışı yapılmaktadır. 1978 yılının 19 Aralık günü Çiçek Sineması'nda adı geçen film oynarken sinemaya patlayıcı atılmış, meydana gelen patlamadan dolayı çeşitli yaralanmalar olmuştur. Bunun üzerine saldırganlar belediye tarafından yapılıp hazırlanmış ve sinemanın yanındaki bir binada muhafaza edilen özel sopaları alarak sloganlar eşliğinde PTT ile CHP il binasının da içinde bulunduğu Alevilere ve solculara ait çeşitli iş yerlerini tahrip ederler. Salman Ilıksoy adında Alevi bir genç patlama esnasında kaçtığı için şüpheli olarak yakalanır. Kısa süre sonra patlamadan dolayı meydana gelen panik sonucu kaçmakta olduğu anlaşılarak suçsuzluğu tespit edilen Salman Ilıksoy serbest bırakılır. 19 Aralık'ta Çiçek Sineması'na atılan bomba ve sonrasında yapılan saldırılarla katliamın startı verilmiştir. Maraş'ın kaderini ve yaşam kodlarını değiştiren tarihi günler başlamıştı. Başta Yörük Selim halkı olmak üzere Maraş halkı gelişmelerden tedirgin olur ve geceyi bu huzursuz ortamda saldırı olabileceği kaygısıyla geçirirler. Özellikle Yörük Selim mahallesi hem saldırıların yapıldığı bölgeye yakın olduğu hem de en hassas yer olduğu için ciddi bir endişe içindeydi. Aynı tedirginlik Kahramanmaraş ve tüm Maraşlı Aleviler ve ilericiler içinde söz konusuydu. Ancak hiç kimsenin yaşanacak katliama dair ne bir öngörüsü ne de bir hazırlığı vardı. Devrimci ve ilerici çevreler tarafından yapılan direniş ve mücadele içerikli genel propagandalar dışında bir hazırlık söz konusu değildi. Bir gün sonra 20 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta bulunan Türk-Kürt Alevilerin ve ilericilerin gittiği Akın Kıraathanesi bombalanır. Faşist katliam organizatörleri ve hempaları tarafından yapılan bu saldırıda 2 kişi yaralanır. Kahvehanede hasar meydana gelir. Bu durum zaten tedirgin olan halkın daha da tedirginleşmesine yol açmıştır. Bir gün önce iş yerleri dağıtılan Aleviler sorunlarını toplumsal bir sorun olarak görmek ve göstermekten kaçınıyorlardı. Daha büyük saldırılara vesile olur kaygısıyla yaşananları hafife alıyor görünüyorlardı. Yasal olarak yapılması gereken işlemlerin yapılmasıyla uğraşıyor veya kendi derdine kendisi çare olmaya çalışıyordu. Kimsenin katliamın ayak sesleri olan bu saldırıların niteliğini görmesi, buna göre değerlendirmesi söz konusu değildi. Çiçek Sineması'na atılan bomba ve sonrası saldırılar gibi Akın Kıraathanesi'nde yapılan saldırı da sıradan faşist bir saldırı olarak değerlendirilmekteydi. Katliamın hazırlık saldırıları bitmemişti. Yine bir gün sonra 21 Aralık 1978 günü Türk Sünni ve Maraş'ın yerlisi olan Mustafa Yüzbaşıoğlu ile Elbistanlı Türk Alevi olan Hacı Çolak adlı Töpderli iki devrimci öğretmen okuldan ayrıldıktan kısa süre sonra dar bir sokakta faşist katliamcılar tarafından vuruldular. Hacı Çolak olay yerinde, Mustafa Yüzbaşıoğlu ise yaralı olarak götürüldüğü hastanede öldüler. Mustafa Yüzbaşıoğlu hastanede ölmeden önce verdiği ifadesinde bu saldırıyı ve saldırı yapan katliamcıyı şöyle anlatmaktadır. Maktul Mustafa Yüzbaşıoğlu'nun hastanede yaralıyken alınan ifadeli zabıt varakasında yanında kimya öğretmeni Hacı Çolak olduğu halde Yörük Selim Mahallesi girişinde ismini bilmediği bir caddede arkalarından gelmekte bulunan 25-30 yaşlarında hafif kıvırcık saçlı, siyah bıyıklı 1.85 boyunda, üzerinde mavi ceket, siyah ya da kahverengi pantolonu bulunan, o güne kadar hiç görmediği ve tanımadığı bir şahsın tabanca ile önce Hacı Çolak'a ateş ederek vurduğunu, sonra kendisine ateş edip yaralayarak sokak ortasından kaçıp gittiğini, Hacı Çolak'ın olay yerinde öldüğünü, kendisinin hastaneye kaldırıldığını, sanığı tanımadığını belirtmiştir dava dosyasında. Mustafa Yüzbaşıoğlu planlanan katliamı hesaplayamamış olsa da kendisine ve arkadaşı Hacı Çolak'a yapılan bu saldırının sivil faşistler tarafından yapılan bir saldırı olduğunu bu ifadesiyle ve bütün açıklığıyla ortaya koymuştur. Mustafa Yüzbaşıoğlu söz konusu ifadesinin aşağıya alınan bölümünde muhtemel katillere uzanacak olan ipuçlarını içeren şu bilgileri vermektedir. Bu vurulma olayının Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrenci olup okuldan atılmak üzere disiplin kuruluna verilen Mükremin Sevim, Ömer Kayış ve Hamdi Kar tarafından azmettirilmiş olabileceğini belirtmiştir. Mustafa Yüzbaşıoğlu'nun ifadesinde adı geçen isimler okuldaki faşist unsurlardır ve okuldaki faşist bir güç yaratmak için sürdürdükleri çabalarda bu öğretmenlere engel görmektedirler. Maraş, devrimci öğretmenlerin öldürülmesiyle daha da derinden etkilendi ve sarsıldı. Ortam oluşturmak için istenen gerginlik daha ürpertici ve daha yaygın olarak hissedilmeye başlandı. 3 günden beri yaşananlarla katliam saati işliyordu. Devrimci çevre ve kurumlar tüm samimiyetlerine, mücadele, arzu ve kararlılıklarına rağmen yaklaşmakta olan Maraş katliamının kanlı adımlarını göremiyorlardı. Sorun henüz kavranamamış, nelerin planlandığı anlaşılmamıştı. Ne bir katliam öngörüleri vardı, ne de bir perspektifleri veya hazırlıkları söz konusuydu. Bir şeylerin normal dışı olduğu, özel gelişmelerin yaşandığı düşünülüyor. Ancak bu durum doğru bir yoruma, doğru bir perspektife dönüştürülemiyor, güçlü sonuçlar çıkartılamıyordu. Çok az sayıda çevrenin şiddet içeren mücadele yöntemlerine hazırlıklı olmak için sürdürdüğü genel ve soyut yaklaşımların dışında kimsenin somut ve özel bir hazırlığı yoktu. Yapılan saldırılar dönemin özgün faşist saldırıları olarak görülüyordu. Öğretmenlerin öldürülmesi üzerine devrimci kurum ve çevreler cenaze töreni için hazırlıklara başladılar. Maraş'ın Kürt-Türk Alevileri ve devrimcileri cenaze töreninin Maraş'ta yapılmış diğer etkinliklerde farklı olması gerektiğini düşünüyor ve planlıyorlardı. Yapılacak güçlü bu cenaze töreniyle faşist saldırılara cevap olunacağı hesaplanıyordu. Devrimciler kısa süreli ve ayaküstü yapılan görüşmelerle cenaze törenini ve diğer günlük gelişmeleri değerlendiriyorlar ama dar pratik dışına çıkamıyorlardı. Bu koşullarda öğretmenlerin cenaze töreninin yapılması için bir araya gelen çeşitli devrimci çevre ve kurumlar başta TÖPTER olmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırmaktaydılar. Halkın CHP'yi dikkate alan büyük bir kesimi saldırıların büyütülmemesi yönünde tavır alıyor, devrimcilere temkinli olmak adına ilgisizlik öneriyorlardı. Hükümette CHP'nin varlığı Alevi halkının duyarlılıklarını zayıflatmış, olumsuz gelişmelerin olmayacağı yanılsaması yaratmış, rehavet doğmasına yol açmıştır. Bu ruh hali içindeki halk devrimcilere herhangi bir saldırı karşısında bile taşkınlık yapmamaları yönünde dostça ama ısrarlı telkinlerde bulunmaktaydı. Bu arada öldürülen öğretmenlerin çalıştığı okul dahil tüm okullar okul yönetiminin önerisi ve valinin kararıyla bir günlüğüne tatil edildi. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 291. 22 Aralık 1978 Cuma günü Yörük Selim halkı ve öldürülen öğretmenlerin meslektaşları ile öğrencilerden oluşan büyük bir kalabalık cenazelerin bulunduğu devlet hastanesinin önünde saldırıları lanetlemek amacıyla toplanmaya başladılar. Cenazelerin otopsisi geciktirilmekteydi. Hastane başhekimi Çetin Diker savcının geç geldiğini ileri sürerek otopsilerin gecikmesini savcıyı sorumlu ilan ediyordu. Ancak daha sonra anlatılanlara göre Çetin Diker, katliam sürecinin yerel unsurlardan birisi olarak otopsilerin cuma namazı saatine denk gelmemesi için geciktirilmesini sağlamaya çalışmıştır. Devlet hastanesi önünde toplanmış olan öğretmenler, öğrenciler ve Maraş'ın ilerici Kürt-Türk Alevi halkı öğretmenlere sahip çıkmakta kararlıydı. Lakin güvenlik güçleri öğretmenlerin cenazesine katılmak için toplanmış olan 5-6 bin kişilik kitleyi sürekli taciz etmekteydiler. Cenaze törenine katılım engellenmekte, kitlenin slogan atmasına ve her türlü hareketine eften püften bahanelerle müdahale edilerek sorun çıkartılmakta, sataşmalar yaşanmaktaydı. Güvenlik güçleri yaptıkları bu taciz ve müdahaleleri öğretmen Mustafa Yüzbaşıoğlu'nun hastanede ameliyata alındığı sırada devlet hastanesi civarında toplanan sol görüşlü grupların gösteri düzenleme çabaları polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu önlenmiştir diye anlatmaktaydılar. Yetkililer bu ifadeleriyle bütün dikkat ve enerjilerini öğretmenleri öldüren katillere değil cenazelerine sahip çıkan halkın üzerinde yoğunlaştırdıklarını itiraf etmekteydiler. Birkaç saat sonra başlayacak olan katliam için yapılan hazırlıklar, Ulu Cami önünde ve çevresinde biriken saldırganlar ve onların yaptıkları gösteriler güvenlik güçlerinin gündeminde değildi. Maraş'ın Türk-Kürt, Alevi-Sünni ilerici halkı ile devrimciler planlanmış olan katliamdan habersiz, öfke ve tedirginlik içinde cenaze töreniyle ilgiliydiler. Aynı saatlerde faşist katliamcı güçler saldırılarda kullanacakları güruhu toplayıp harekete geçirmekle meşgullerdi. Yakında bulunan merkez köylerden getirtilmiş olan bu yığınlara cami bombalandı, Alevi komünistler Kur'an yaktı gibi alçak ve korkunç yalanlarla süslenen ve hızla yayılan klasik propaganda yapılmıştı. Bu yalanların etkisiyle toplanan sıradan güruhla cenaze törenine saldırmak için görevlendirilmiş faşist profesyonel katillerin Ulu Cami çevresini ve Mağaralı mahallesini toplanma ve sevk alanı olarak kullandıkları anlaşılmaktadır. Devletin yerel kurumları gelişmelerden en az halk ve devrimciler kadar tedirgindiler. Ancak bu tedirginlikleri sorunun esas kaynağına yönelmek yerine cenaze töreninin yapılmaması yönünde engelleyici, zorlayıcı tutumlar geliştirmelerine yol açıyordu. Ne de olsa aldıkları devlet terbiyesi ve kültürü en büyük tehlikenin devrimcilerden geldiğini, faşist gerici güçlerin devletin yardımcı kuvvetleri olduğunu düşünmelerine yol açmaktaydı. Bu mantık içinde davranarak toplanan kitleyi rahatsız eden güvenlik kuvvetlerinin cenaze törenini önleme çabaları sonuç vermemişti. Halkın öğretmen ve öğrencilerin cenazelerine sahip çıkması yerel yetkililerin engellenme çabalarını aşmıştı. Saat 14.30'da yürüyüş için kitle korteji oluşturulurken hareket etmeden önce kortejde bulunan şahısların üzerini aramış, bazı şahısların ellerinde bulunan sopa ve taş gibi maddeler toplanmıştır. Jandarma kuvvetlerinin 70'i kortejin sağına, 70'i kortejin soluna 5'er metre aralıklarla dizilmiş, polisler de kortejin ön ve arkasında tertibat almışlardır. Etrafı bu şekilde güvenlik kuvvetleriyle sarılmış olan 4-5 bin kişilik cenaze korteji, Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 292, pankartlarının, flamalarının arkasında sloganlarını atarak harekete geçti. Cenaze töreni başladığında törene katılan herkes buruk bir heyecan içindeydiler. Buruklukları yoldaşlarının ölümündeydi. Heyecanları ise yapılan törenle güçlü ve etkili bir sonucun doğmasına dair taşıdıkları beklentiden kaynaklanıyordu. Kortejde bulunanlarda hüzün, coşku, tedirginlik gibi farklı duygular aynı anda yaşanıyordu. Maraş ilk kez böylesine büyük bir devrimci eylem yaşıyordu. Bu durum törene katılanlara moral veriyor ve güç katıyordu. Ama kısa süre önceden beri yaşananlar üzüntü ve tedirginlik kaynağıydı. Yürüyüş boyunca Maraşlı emekçiler, devrimci ve demokratlar Nisan ayından bu yana yaşanan faşist saldırıları kınıyor, lanet ediyor ve halka birlik ve mücadele mesajları vermeye çalışıyorlardı. Güvenlik kuvvetleri yolda kortejin içindeki bazı kişileri ellerindeki kırmızı yağlı boya ve fırçalarla zaman zaman duvarlara çeşitli sloganlar yazmak istemişler ancak bunlara fırsat verilmeyerek ellerindeki boyaları dökülmüş ve fırçaları kırılmıştır diye tarif ettiği gibi yürüyüş kitlesini kontrol altına almıştı. Yürüyüştekiler ise gergin ortamı daha da germemek için buna ses çıkartmamışlardır. Cenaze törenine katılan kitle bunları yaşarken katliamcılar planladıkları tarihi katliamlarının yeni merhalesine hazırlanıyorlardı. Tören için yürüyüşe başlayan cenaze korteji, PTT kavşağına gelene kadar slogan atılması dışında herhangi bir taşkınlık ve tahrip yapmamış, normal bir şekilde hareket etmiş, cenaze namazının kılınacağı Ulu Cami önündeki eski belediye meydanına kadar jandarma ve polis tarafından etrafı çevrilmiş olarak muhafaza altında gelmiştir. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 292. Bu esnada Ulu Cami önünde ve çevresinde toplanmış olan 8-10 bin kişilik kalabalığın içindeki örgütlü saldırganlar, komünistler Moskova'ya komünistlerin namazı bu camide kılınmaz diye bağırmakta ve kortej kitlesini ellerine geçirdikleri taş ve benzeri cisimleri atarak saldırmaktaydılar. Ulu Cami ve çevresinde birikmiş olan sınırlı sayıda faşist, Alevi komünistler camiyi ve Kur'an'ı yaktılar yalanıyla köylerden toplayıp getirdikleri kocaman kalabalığı cenaze törenine saldırtmak için sloganlar tahrik ediyor, onlar adına cenazenin camiye gelmesini engellemeye çalışıyorlardı. Bu saldırı atmosferi üzerine cenaze kitlesinin en küçük davranışını bile engelleyen, kontrol altına alan güvenlik kuvvetleri yürüyüş kitlesinin önünü kesmiş, onları bekletmeye almıştı. Cenaze kortejini bekleten yerel devlet yetkilileri aynı anda cenaze namazının camide kılınmasına müsaade etmeleri için faşist saldırganlarla pazarlık yapmaya, onları ikna etmeye, bir anlamda izin almaya çalışmaktaydılar. Güvenlik kuvvetlerinin saldırganlara karşı izlediği pazarlıkçı, müsamahalı, uzlaşmacı tutum saldırganların daha fazla pervasız davranmalarına yol açmıştı. Bunun sonucu olarak saldırganlar hem güvenlik kuvvetlerinin dağılma önerilerini kabul etmemişler hem de o ana kadar cenaze kortejinde bulunanlara karşı uzakta sürdürdükleri taciz etme şeklindeki saldırılarını aktif fiziki saldırıya dönüştürmüşlerdi. Cami önü ve çevresinde 200-300 kişilik kaleye çıkmış bir grup, silahı olanlar silahlarıyla, silahı olmayanlar ellerine geçirdikleri taş ve benzeri cisimler atarak kortej kitlesine saldırmaktaydılar. Kitlenin üstüne yağmur gibi yağan kurşunlar ve taşlar kitlede çok sayıda insanın yaralanmasına ve insanların panik hali yaşamasına yol açtı. Saldırılar güvenlik kuvvetlerinin gözleri önünde yaşanmaktaydı. Bunun sonucunda cenaze kortejini oluşturan sol grup karşı grubun saldırısı üzerine cenazelerini yerde bırakarak dağılmış ve güvenlik kuvvetlerinin himayesinde olay yerinden uzaklaştırılmıştır. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 293. Cenaze törenine katılmak için gelmiş olan binlerce insan can havliyle cenazelerini de yere bırakarak bulabildikleri her araç ve yolla uygun buldukları yerlere kaçmak zorunda kalmıştır. Yol üstünde, kale çevresinde ve Ulu Cami önünde yoğunlaşmış olan saldırganların taş, sopa, silah vesaire gibi çeşitli saldırı araçlarıyla sürdürdükleri saldırılarını saldırganlara karşı fazlasıyla hoşgörülü ve pasif bir tutum içinde olan devletin güvenlik güçleri engelleyemiyordu. Ama aynı güvenlik güçleri cenazeler devlet hastanesindeyken yürüyüş için toplanan kitleyi sürekli taciz ediyor, her türlü baskıyı uygulayabiliyorlardı. Saldırılar bu saatten sonra başka bir evreye geçmişti. Her şeyi saldırganlar belirliyordu ve yaşanan tek taraflı bir katliama dönüşmüştü. Katliam planlayıcıları planlarını adım adım uygulamış ve belli bir aşamaya gelmişlerdi. Saldırganlar motive edilmiş, harekete geçirilmiş, cenaze törenine yapılan saldırıyla katliamın hedef kitlesi olan Kürt-Türk Aleviler püskürtülmüş, güvenlik kuvvetleri etkisizleştirilmişti. Maraş bu andan başlamak üzere katliam günleri boyunca saldırganların kontrolü ve denetimi altındaydı. Katliamı bu ilk gününde faşist katliamcılar tarafından yapılan saldırılar esnasında 3 saldırgan öldürülmüştür. Cenaze kortejinin dağılmasından sonra Mağaralı Mahallesi sakinlerinden Memi Bakıcı, saat 17.45 sıralarında koma halinde Yörükselim Mahallesi'nden Cemil Karadutlu isimli şahısla saat 18.25 sıralarında ölü olarak devlet hastanesine getirilmiştir. Memili Bakıcı yarım saat sonra hastanede ölmüştür. Yine Maharalı Mahallesi'nden Hamza Yıldız saat 17.30 sıralarında ağır yaralı olarak Orta Seki Sağlık Ocağı'na getirilmiş, yapılan tıbbi müdahaleye rağmen saat 18'de ölmüştür. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 295. Bu ölümler büyütülerek sürdürülmek istenen katliamın devamının aracı yapılmıştır. Aslında tam olarak kim ve kimler tarafından öldürdükleri açığa çıkartılamamış olan bu saldırganların ölümü, sonraki günlerde sürdürülen katliamın gerekçesi gibi sunulmaktadır. Bunun doğru olmadığı, katliamın hazırlıkları içinde gördüğümüz ve dava dosyasında yer alan günler öncesindeki ev ve iş yerleri işaretlemelerinden anlaşılmaktadır. Günler önce yapılan ve katliamda kullanılan işaretlemelerin varlığı, bu katliamın önceden verilmiş bir karar ve planla yapıldığını gösteren en önemli kanıtlardan birisidir. Bu işaretlemeler, cenaze töreninde hiç kimse ölmemiş olsaydı da bu katliamın yapılacağının ifadesidir. Üç saldırganın ölümünün yarattığı gerilimi, katliamın şiddetini arttırmak için değerlendiren katliam organizatörleri, yaptıkları soykırım düzeyinde derinleştirmeye yönelmişlerdir. Maraş katliamının derinlikli ve kapsamlı bir politikanın gereği olarak yapılmış, ayrıntılı bir planlama ile gerçekleştirildiği, her olay ve olguda ortaya çıktığı gibi buradan da görülebilmektedir. O dönem yaşanan bu tür durumların karşılıklı çatışmalara yol açtığı biliniyor. Bu üç saldırganın ölümüne karşı faşist kadroların yapacağı intikam amaçlı sıradan bir saldırı olabilirdi. Paramiliter faşist güçlerin o dönem yaptıkları bu türden saldırılardı. Ama Maraş'ta durum böyle gelişmemiş, üç saldırganın ölümü katliamı derinleştirmenin ve bu amaçla güruhlaştırılmış katliamcı güçleri harekete geçirmenin aracı olarak kullanılmıştır. Buradan bakılınca öldürülen söz konusu 3 saldırganın katliamcılar tarafından öldürülmüş olması ihtimali hafife alınır bir ihtimal değildir. Lakin katliam yargılamasında bu yönlü bir araştırma yapılmamış, öldürülen saldırganların birisinden dolayı hukuk zorlanarak bir Alevi genç cezalandırılmış, öldürülen diğer saldırganların fail veya failleri tespit edilememiştir. Bu çerçevede katliama hazırlanan illegal güçler ve yerel unsurları gecenin geç saatlerine kadar şehir içinde mahallelerde gösteriler yapıyor, yaptırıyorlardı. Aynı anda çevre köyleri ve ilçelere adamlar gönderilerek kamyonlarla, traktörlerle katliam için Maraş'a katliamcı taşınmaktaydı. Katliamın bu ilk adımında yapılan saldırılar Ulu Cami'nin önü ve çevresinde yaşanmıştır. Bu durum Maraş katliamının cami cemaatinin saldırılarıyla başladığı şeklindeki algılamayı doğurmuş ve beslemiştir. Veya en azından cuma namazından dolayı camide bulunan cemaatin saldırılarla ilgili olduğunu düşündürmüş, toplumda böyle bir kanaatin oluşmasına yol açmıştır. Bütün katliamlarda olduğu gibi Maraş katliamında da kutsal değerlerin kullanıldığı biliniyor. Aynı zamanda çok sayıda din görevlisinin Maraş katliamında rol oynadığı da bir gerçektir. Ancak Maraş katliamının başladığı Ulu Cami önü ve çevresinde yapılan bu saldırılarda Ulu Cami'nin ve cemaatin faşist katliamcılar tarafından dekor ve figüran olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu gerçeği gerekçeli kararda anlatılan şu ifadelerin ayrıntılarından çıkartabiliyoruz. Nitekim Ulu Cami İmam Hatibi Vakkas Vakkasoğlu, mülkiye müfettişi tarafından alınan ifadesinde askeri savcılık soruşturması klasör 47, mülkiye müfettişleri raporu sayfa 65, cuma namazını kısa sürede kıldırarak camiyi kilitlediğini, ikindi namazını kıldırmak için saat 15 sıralarında camiye döndüğünü, cami içindeki topluluğu bir an önce dağıtmak için ikindi namazını 8 dakikada kıldırarak camiyi kilitleyip müftülüğe gittiğini anlatmıştır. Maraş olayları gerekçeli karar, sayfa 294. Bu ifadenin güvenilirliği tartışılabilir. Ancak normal koşullarda namazı kısaltmadan kıldırabilecek ve bunu savunabilecek durumda olan bir imamın hiçbir zorunluluğu olmadığı, tersine birçok riski bulunduğu halde böyle bir tutum takınması ve bunu ifadesinde açıkça belirtmesi ifadenin güvenilirliğini kuvvetlendirmektedir. Bu ifade Allah için katliam yapmaya çıktıklarını her biçimde ortaya koyan yığınla katliamcının yaklaşımlarına aykırı bir ifadedir. Bu ifadeyi veren imam hiç gerekmediği halde katliamcılarla ayrışmakta, onların düşmanlığını kazanmaya yol açacak bir tutum içine girmektedir. Katliam koşullarında katliamcı güruhun düşmanlığını göze alarak bu ifadenin verilmesi cami cemaatinin tavrının anlatıldığı gibi olduğunu ve ifadenin doğruluğunu göstermektedir. Faşist saldırganların belirtilen bu ilk kitlesel saldırılarının sonunda cenaze kortejini dağıtan saldırganlar saldırılarına devam etmişlerdir. Çarşıda ve saldırı anında bulunan önceden işaretlenmiş ne kadar Alevi ve ilerici insanın iş yeri varsa hepsi tahrip edilmiş, yakılmış, yıkılmış, yakan alanlar dövülmüş, yaralanmıştır. Bununla yetinilmemiş, çarşı bölgesinde Yörük Selim'e kaçmaya çalışan cenaze törenine katılanlar takip edilmiş, böylece saldırıların Yörük Selim'de sürdürülmesi istenmiştir. Yörük Selim mahallesine girmek için yapılan bu saldırılar karşısında mahallede direnişler geliştirilmiştir. Kapsamlı bir planın gereği olarak başlayan Maraş katliamına bu rando, katliamın derinleştirilerek sürdürülmesi için kullanılmıştır. Bu amaçla çevre merkez köylüler kışırtılarak harekete geçmeleri sağlanmış, her yol ve araçla şehre akan güruh dışarıdan getirtilen profesyonel katillerin elebaşlılığıyla katiller sürüsüne dönüştürülmüştür. Yapılan bu ilk saldırılarda 80-100 iş yeri tahrip edilmiş, 39 vatandaş, 4 polis, 3 komando, 3 jandarma rütbelisi ve 1 jandarma eri hafif şekilde yaralanmış, 1 trafik otosu emniyet hizmetine tahsis edilen DSİ'ye ait bir minibüs yakılmak suretiyle, 5 polis aracı da camları kırılmak suretiyle tahrip edilmiş, 3 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 294. Katliamla ilgili olarak yakalananların sayısına dikkat çekmek gerekir. Bunca kapsamlı bir saldırıdan dolayı yakalananların sayısı 3'tür. Bu sayının önemi katliamcılara karşı güvenlik kuvvetlerinin yaklaşımını göstermesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye'de yaşayan her insan biliyor ki böylesine bir saldırıdan yakalanması gereken ve yakalanabilecek olan saldırganların sayısı bu denli az olamaz. Eğer gerçek anlamda katliamcıları engellemeyi amaçlayan bir tutum alınmış olsaydı, daha çok saldırganın yakalanması gerekirdi. Ve böylesine geniş kesimlerin katıldığı olaylarda çok sayıda insanın yakalanması fazlasıyla mümkün ve olanaklıydı. Çok az sayıda saldırganın yakalanmış olması, saldırganları cesaretlendirmiş, önünün açılmasını sağlamıştır. Katliamın birinci günü bitmişti. Devrimci öğretmenlerin cenazeleri ortada kalmış, cenaze töreni yapılamamış, kitle dağıtılmıştı. Halk, Yörük Selim mahallesinde toplanmış, gelişmeleri anlamaya, yaralarını saymaya, kayıplarını bulmaya çalışıyordu. Dışarıdan gelenler köylerine, şehirlerine dönmenin yollarını arıyorlardı. Yaşanan gerginlik, telaş ve panik, yapılan saldırıların sonuçlarını doğru düzgün öğrenmeyi ve yorumlamayı imkansızlaştırmıştı. Oluşan bu tedirginlik ortamında gecenin içinde cami ve belediye hoparlörlerinde tahrik edici bir anons okunmaya başladı. Bu anonsların şu şekilde yapıldığı yazılmaktadır. Kahramanmaraş Teknik Makine Sanatkarları Derneği, Kahramanmaraş Ülkücü Gençlik Derneği ve Milliyetçi Hareket Partisi, Kahramanmaraş Merkez İlçe Başkanlığı, gerek 22 Aralık 1978 gecesi Ulu Cami'den, gerekse sabahın erken saatlerinden itibaren belediye hoparlörlerinden, 3 Müslüman din kardeşimiz komünistler tarafından öldürüldü. Bunların kanları yerde kalmayacak sözleri birçok kereden anons edilmiş ve halk bu şahısların cenazelerine çağrılmıştır. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 297. Belirtildiği gibi 3 saldırganın ölümü bu anonslarla duyurularak katliamın devamı için çağrı yapılıyordu. Katliamcı güçler gerek bu anonslarla gerek yapılan diğer hazırlıklarla gecenin karanlığında sabahın ilk ışıklarına kadar katliamın hazırlıklarını sürdürmüşlerdir. Yapılan kışkırtıcı propagandalar sonucu kamyonlarla, traktör römorklarıyla yürüyerek şehre doluşan katliamcı güruh saldırı alanlarına sevk edilmiş, şehir katliamcıların denetimine geçmişti. Fazlasıyla gerilmiş olan bu ortamda katliam organizatörlerinin bu kontrolsüz sürüyü katliamcı olarak kullanmasının bütün sosyopsikolojik koşulları oluşmuştu. 21. ayrımın sonu. Sayfa 305.